Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımızla tekrar birlikteyiz. Ben İlker Limon.
Ben Taner Karakuzu.
Yayınımıza hoş geldiniz.
Sefalar getirdiniz.
Bu haftaki yayınımızda Orta Çağ tarihinin kritik dönemlerinden biri olan 1071'den 13. yüzyıla kadar olan süreçte Anadolu'da yaşanan Haçlı ordularıyla Selçuklu ve Türk beyliklerinin arasındaki mücadeleden bahsedeceğiz. Geçen programda Anadolu'daki Türk varlığını 1071 Malazgirt Savaşı'na kadar getirmiştik. Bu hafta da bunun devamı niteliğinde bu programa yer verdik. Özellikle 1071 Malazgirt Zaferi'nden başlayarak Haçlı seferleri tarihinin en önemli kavşak noktalarından birine uzanacağız. Bu dönemde Anadolu topraklarında Selçuklu sultanları ve Türk beyleri ile Haçlı orduları arasındaki sahne olan savaşlara yer vereceğiz. Programımızda dönemin önemli liderleri ve ilginç anekdotlarıyla birlikte tarihsel kaynaklar ışığında programımızı gerçekleştireceğiz.
İlker, ben programa bu sefer başlayayım. 1071 Malazgirt Zaferi Anadolu'nun kapılarını Türklere açmakta kalmadı. Aynı zamanda Bizans İmparatorluğu'nun da zayıflamasına yol açtı. Ve bu gelişme ileride Haçlı zaferlerinin tetiklenmesinde dolaylı bir faktör oldu. Türkler kısa zamanda Anadolu'ya yerleşmeye ve beylikler kurmaya başladılar. Ancak bu durum Batı Hristiyan dünyasında kutsal topraklara giden yolların tehdit altında olduğu fikrini güçlendirdi. 11. yüzyılın sonlarında Papa II. Urbanus, kutsal toprakları kurtarmak sloganıyla geniş kitleleri harekete geçirdi ve Haçlı seferleri böylece başladı. Anadolu Selçukluları, başta Kılıç Arslan ve onun çağdaşı olan diğer Türk beyleriyle birlikte gelen Haçlı ordularına karşı büyük bir direniş göstermeyi başardı. Bu çalkantılı dönemde Anadolu'daki Türk varlığının yerleşiklik kazanması aynı zamanda Haçlı ordularına karşı gösterilen birleşik ve kararlı duruşunda bir yansıması olarak niteleyebilirim.
Taner, ben de burada kısa bir ek yapmak istiyorum. Senin de dediğin gibi Papa II. Urbanus 1095'te Clermont Konseyi'nde yapmış olduğu konuşmada kutsal toprakları kurtarmak şeklinde bir düşünceyle Haçlıları bir araya getirmişti. Bu ilk büyük sefer 1096'da başlayarak tarih literatüründe birinci Haçlı seferleri olarak geçmiştir. Disiplinsiz halk kitlelerinin katıldığı halkın seferi adıyla anılan bir hareket de olmuştu. Pierre gibi vaizlerin önderliğinde yola çıkan söz konusu ordu, Anadolu'da karşılaştıkları güç koşullar, açlık ve Selçuklu savunması nedeniyle ağır kayıplar vermiştir bu birinci Haçlı seferlerinde ve tam teşkilatlı asiller ordusu ise 1097'de İstanbul'a ulaşmış ve Bizans İmparatoru 1. Komnenos'un rehberliğinde Anadolu içlerine ilerlemiştir. Ne var ki Haçlı ordularının bu uzun yolculuklarında ve Anadolu'daki karşılaştıkları direniş sırasında birçok dramatik olay da yaşanmıştır. Bunlar arasında İznik'in kuşatılması ve Dorylaon gibi kritik muharebeler gerçekleşmiştir.
Birinci Haçlı Seferi sırasında Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olan İznik, 1097'de Haçlılar tarafından kuşatıldı ve yoğun çarpışmaların ardından Bizans'ın yardımıyla şehri ele geçirdiler. Burada belki de en ilginç notlardan biri, Haçlılar ile Bizans arasında şehrin teslimi konusunda yapılan gizli anlaşmadır. Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan, bunu sonradan öğrendiğinde hayli öfkelenmişti. İznik düşünce Haçlılar Eskişehir yakınlarında olan Doryalan Ovası'nda bir başka çarpışmaya giriştiler. Ve orada da Selçuklu direnişiyle baş etmek zorunda kaldılar. Kılıç Arslan'ın komutasındaki Selçuklu birlikleri süvari hücumlarındaki ustalıklarını sergileseler de Haçlıların beklenmedik derecede kalabalık oluşu onların geri çekilmesine neden oldu. Ardından Haçlılar Anadolu içlerinde bir haydi zorlanarak Antakya'ya kadar ilerlediler. Çünkü yolda açlık, susuzluk ve Türk akıncıların sürekli baskınlarıyla mücadele ettiler. Antakya'yı ele geçiren Haçlılar daha sonra 1099'da Kudüs'ü de işgal ederek 1. Haçlı Seferi'nde önemli bir başarı sağlamış oldular. Ancak bu durum Anadolu'daki Türk varlığı açısından sadece yeni bir sürecin başlangıcı olarak nitelemek doğrudur.
Burada birinci Haçlı Seferleri ile ilgili şunu da söylemek istiyorum Taner. Avrupa'da büyük bir yankı uyandırmıştı bu sefer ve bundan cesaret alan başka Haçlı grupların da yola çıkmasına teşvik etmişti bu hareket. Dolayısıyla 1101 yılında 3 ayrı Haçlı ordusu Anadolu üzerine tekrar sefere çıkmaya, burada Suriye topraklarına geçmeye çalışmıştı. Ancak Selçuklu direnişi daha örgütlüydü bu defa. Yani Selçuklu ordusu daha önceden düşmanı tanımıştı hem de daha örgütlü bir direniş sergilemişti. Özellikle Merzifon ve Kayseri yakınlarında ve Toros geçitlerinde gerçekleştirilen taktiksel saldırılar neticesinde 1101 yılı Haçlı Seferleri büyük bir hezimetle sonuçlandı. Bu hezimetler Haçlılar için Anadolu'nun öyle kolay lokma olmadığını gösteren bir kanıttır. Bu süreç Haçlı Seferleri tarihi bakımından incelediğimizde Türk stratejilerinin gelişmesi ve Haçlı ordularının kalıcı bir zafer elde etmesinin giderek zorlaşması açısından önemli bir tespittir.
Şüphesiz İlker, 1101 yılında yaşanan mağlubiyetler Batı'da derin bir hayal kırıklığı yaratmış ve Anadolu'ya girişin bir hayli zahmetli olduğu anlaşılmıştır. Ancak bu durum Haçlı seferlerinin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Zira 1147-1149 yılları arasında gerçekleşen ikinci Haçlı Seferi bu coğrafyada yeni bir fırtına estirdi. Bu seferde Alman Kralı 3. Kondrat ve Fransa Kralı 7. Louis ayrı ayrı ordularıyla Anadolu'ya girdiler. Ancak yine Anadolu Selçuklu Devleti bilhassa Sultan 1. Mesut döneminde bu ordulara karşı coğrafyayı avantaja çevirerek ağır kayıplar verdirdi. Güçlü kaleler, dar geçitler ve hızlı süvari akınları Haçlı ordularının ilerlemesini oldukça zorlaştırdı. Neticede Konrad ve Louis büyük bir hüsrana uğradılar. Anadolu'da uğradıkları başarısızlık sonrasında deniz yoluyla Suriye'ye geçerek hedeflerine ulaşmaya çalışsalar da ikinci Haçlı Seferi Haçlılar için stratejik bir sonuç veremeden sona ermiştir.
Burada ben bir ek yapmak istiyorum Taner. Bu esnada Anadolu Selçukluları da kendi iç düzenlerini sağlamlaştırmış ve beylikler üzerinde nüfuzlarını arttırmışlardı. Danışmentliler, Artuklular, Saltuklular gibi çeşitli Türk beylikleri kendi bulundukları bölgelerde Haçlılara karşı savunma hattının önemli parçalarını oluşturuyorlardı. Örneğin Artuklular Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye hattında etkinlik gösterirken bazen Selçuklu sultanlarına, bazen de Türk beyliklerine yakın durarak bölgesel dengeye katkı sağlıyorlardı. Haçlı orduları farklı rotalar izleseler bile bu beyliklerin kontrol ettiği kaleler ve stratejik noktalar yüzünden sürekli pusuya düşürülüyor ve saldırıya uğrama riski taşıyorlardı. Beylikler kendi aralarında her zaman tam bir uyum sağlayamasalar da Haçlı tehdidi ortaya çıktığı zaman bir bütün olarak koordineli bir şekilde hareket etmeye gayret ediyorlardı. Bu da Anadolu'nun Haçlılar tarafından kalıcı biçimde ele geçirilmesinin uzun vadede imkansız olduğu fikrinin oluşmasına neden olan sebepler arasında sayabiliriz.
İstersen biraz da 3. Haçlı Seferi'ne değinelim. 1189-1192 3. Haçlı Seferi dönemine geldiğimizde Anadolu'da yine büyük bir hareketlilik yaşandı. Alman İmparatoru Frederick Barbarossa devasa ordusuyla Anadolu'ya girerek Torosları aşmayı planlıyordu. Ancak beklenmedik şekilde Göksu Nehri'nde boğuldu. Onun ölümü ordusunun dağılmasına sebep oldu ve Alman kuvvetlerinin büyük bir kısmı hedeflerine ulaşamadan geri döndü veya farklı yönlere savruldu.
Taner, burada araya girmek istiyorum. Konuyla ilgili bir detay vermek istiyorum dinleyicilerimize. Göksu Irmağı üzerinde Frederick Barbarossa'nın bu olduğunu söylemiştim. Burada Silifke-Konya Karayolu üzerinde hali hazırda 1971 yılında Alman Büyükelçileri tarafından yaptırılan Frederick Barbarossa'nın bir anıtı söz konusu. Bu anıt Silifke-Konya Karayolu yolunun 9. kilometresinde yolun sağ tarafında bulunmaktadır. Dinleyicilerimize de buradan bu anekdotu aktarmış olalım.
İlker, bilgilendirmen için teşekkürler. Bu olay Haçlılar arasında önemli bir moral çöküşüne yol açtı ve 3. Haçlı Seferi'nin Anadolu ayı neredeyse başlamadan bitti. Fransa kralı 2. Philip ve İngiltere kralı Aslan Yürekli Richard ise deniz yoluyla bölgeye gittiler. Ancak Anadolu'dan doğrudan geçmediler. Yine bu sefer Kudüs'ü geri alma çabasında başarılı olamadı ve Haçlılar sadece sahil bölgelerinde bir miktar tutunabildiler.
Anadolu'da gerçekleşmiş olan direncin de ne kadar caydırıcı olduğunu gösteren bir örnek aslında bu, Taner, öyle değil mi?
Önemli bir kanıt.
3. Haçlı Seferi sonrası Anadolu Selçuklu Devleti gücünü ve itibarını önemli ölçüde arttırmış. Özellikle 1. Gıyasettin Keyhüsrev ve Alaaddin Keykubat gibi Anadolu Selçuklu Sultanların 13. yüzyıl başlarında hükümdarlıkları devletin altın çağı olarak nitelendirebileceğimiz bir düzeye ulaşmıştır. Bu dönemde Haçlı tehdidi tam olarak ortadan kalkmasa da Anadolu'da büyük ölçekli bir Haçlı saldırısı görülmedi. Zaten Latin krallıkları ve diğer Haçlı devletleri Doğu Akdeniz kıyı şeridinde kendi problemleriyle de meşguldüler. 4. Haçlı Seferi'ne burada değinmek istiyorum. 4. Haçlı Seferi 1202-1204 yılları arasında bambaşka bir yol izlemişti. Batılılar İstanbul'u ele geçirerek 1204'te Latin İmparatorluğunu kurdular. Yani öncelikleri Anadolu Selçuklular değil, Bizans'ı parçalamaktı. Bunun sonucunda Anadolu'nun iç kesimlerinde Selçuklular daha rahat hareket etme imkanı buldular ve doğuda sınırlarını genişletmeye yöneldiler. Bu süreçte bazı Türk beylikleri de Selçuklulara tabi hale geldi ve ittifaklar kurarak Moğol istilası öncesinde bölgesel gücü pekiştirmeye çalışmışlardı.
İlker, Anadolu'da Haçlı Selçuklu mücadelesinden söz ederken 1176 Liriokefeyan Savaşı'ndan mutlaka anmak gerekir. Ki bu savaş resmi olarak Bizans-Selçuklu mücadelesi şeklinde görülse de Avrupa'da Haçlı atmosferini etkileyen büyük bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkar. Sultan 2. Kılıç Aslan'ın Bizans ordusunu bozguna uğratması Anadolu'nun Türk yurdu haline geldiğini kesinleştiren bir olay olarak kabul edilir. Bu zafer Haçlılar için de önemli bir uyarı mesajı taşıyordu. Anadolu'yu geçmek Bizans'tan çok daha dinamik ve atak bir Türk ordusuyla çatışmayı göze almak demekti. Bundan mütevellit 13. yüzyıla kadar devam eden süreçte Haçlı niyetiyle Anadolu'ya girecek her ordu geçmişin dersleriyle yüzleşmek zorunda kaldı. Bununla birlikte Suriye ve Filistin'deki Haçlı devletçikleri, nedir bunlar? Urfa Konutluğu, Antakya Prensliği, Kudüs Krallığı gibi sık sık Anadolu'daki Selçuklu ve Türk beyleriyle diplomasi yolunu da denediler. Ortak çıkarlar için anlaşmalar dahil yapıldı. Yani ez cümle, Haçlı-Selçuklu ilişkisi sadece savaştan ibaret değildi. Kimi zaman ticari ve siyasi ittifaklar da gündeme gelebiliyordu. Burada ben de ilginç bir anekdot paylaşmak istiyorum. Haçlıların Anadolu içlerinde duyduğu korku ve şaşkınlıkla ilgisi var bu anekdotun. Bazı Haçlı kroniklerinde Türk atlı okçuların nereden çıktığı belli olmayan hayalet sürüler gibi saldırıya geçip iz bırakmadan geri çekildiklerinden bahsedilir. Özellikle dar geçitlerde ve ormanlık alanlarda aniden beliren Türk akıncılar disiplinsiz veya çok uzun kuyrukları halinde yürüyen Haçlı gruplarını kolaylıkla pusuya düşürebiliyorlardı. Ayrıca dönemin koşullarında Anadolu'da salgın hastalıklar ve iklim şartları da Haçlılar için son derece yıpratıcı faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Selçuklu kaynaklarında da Haçlıların zırhları, haç taşıyan sancakları ve kalabalık birlikleri hakkında şaşkınlıkla karışık bir merak göze çarpar. Bir yandan düşman olarak görülüyor, diğer taraftan da ticari açıdan bazı fırsatlar sunuluyordu. Haçlılar para ve ganimet karşılığında güvenli geçiş ve erzak taleplerini dile getiriyordu. Böylece savaş kadar pazarlık ve diplomasi de bu sürecin ayrılmaz bir parçası haline gelmişti.
Taner, lafı gelmişken şu anekdotu da paylaşmak istiyorum. Uzun kuyruklar halinde yürüyen Haçlı seferlerinde genellikle hacı olmak maksadıyla gelen siviller de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu çatışmalar esnasında ilk gözden çıkarılan, ilk geride bırakılan tarafta bunlar yer alıyor. Türklerin bu kişilere, yani aman dileyenlere
merhamet ettiği ve o insanların hayatta kalmasına yardımcı olduğu da yine anekdotlarda paylaşılan bir diğer bilgi dinleyicilerimize paylaşmak istedim. 13. yüzyıla geldiğimizde ise Anadolu Selçukluları siyasi ve ekonomik açıdan oldukça güçlü bir konuma ulaşmışlardı. Konya başkent konumuna yükselmiş, mimari ve kültürel alanda önemli eserler inşa edilmişti. Bu Haçlılara karşı daha kendinden emin bir devlet yapısı anlamına gelmekteydi. Aynı dönemde doğudan gelen Moğol tehdidi belirince Haçlılar ile Türkler arasındaki büyük çaplı çatışmalar kısmen bölgede kalır gibi görünmekteydi. Ancak Kilikya, Ermeni Prensi ve Antakya gibi Haçlı kalıntısı devletler zaman zaman Selçuklularla veya çevredeki diğer Türk beylikleriyle mücadeleye girişmişlerdi. Bunların yanı sıra Eyyubi ve Memlük devletlerinin gelişi de Haçlıların Suriye'de varlığını tehdit etmekteydi. Bu da dolaylı olarak Anadolu'daki dengelere yansımaktaydı. Böylece Haçlıların 13. yüzyıldaki durumu artık Anadolu'ya yönelik büyük işgallerden ziyade Doğu Akdeniz'de tutunma çabaları şekline dönüştüğünü söylemek isterim.
Bu süreçte Anadolu'daki Türk beylikleri de farklı coğrafyalarda kendi güç alanlarını koruyor ve genişletiyorlardı. Danışmentler, Saltuklular, Mengücekler ve Artuklular gibi beylikler birbirleriyle rekabet haliydi. Ama Haçlı tehdidi büyüdüğünde veya Selçuklu Sultanı bir ferman gönderdiğinde daha ortak tutum alabiliyorlardı. Örneğin Artuklu Beyliği içerisinde ünlü komutan İlgazi, Haçlılarla birçok kez çarpışmış ve hatta 1119'daki zaferinde Antakya prensliğini ağır yenilgiye uğratmıştı. Bu zafer Suriye'deki Haçlı devleti olan Antakya prensliğini bir süre toparlanamamasına yol açarak Türklerin bölgede moral üstünlük kazanmasına katkıda bulunmuştu. Diğer yandan beyliklerin birbirleriyle olan siyasi çekişmeleri bazen Haçlılarla geçici ittifaklar yapmalarına da yol açmıştır. Bilhassa ticaret yollarının kontrolü ve stratejik kalelerin ele geçirilmesi bu dönemin ana temaları olarak karşımıza çıkıyor. Yine genel çerçeveden bakıldığında 1071'den 13. yüzyıla dek Haçlı Selçuklu mücadelesi Anadolu'nun kalıcı olarak Türk yurdu olma sürecinin baltalayamamıştır.
Biraz da Taner Haçlı kroniklerine yer verelim. Anadolu tehlikeli geçitlerle dolu, kayalık ve vahşi topraklar olarak notlara yansımıştır. Özellikle bozkır kökenli Türk atlılarının süratli akınları ve ok atışlarıyla defalarca atak yapmaları Batılı şövalyelerin geleneksel savaş düzeninin burada işe yaramadığını belirtmektedir. Ayrıca sıcak hava, su sıkıntıları ve yerel halkın sert tutumu da kroniklerde geniş yer bulmuştur. Pierre komutasındaki halk seferinden bahsetmiştik. Bu sefer de Anadolu'ya gelen orduların neredeyse tamamının burada telef olduğunu, zorlukların sefere katılanlar açısından erken bir uyarı niteliğinde olduğunu yine Haçlı kroniklerinde görmekteyiz. Bu yüzden sonraki Haçlı liderleri Anadolu'ya mümkün olduğunca hızlı geçip Doğu Akdeniz limanlarına ulaşmayı hedeflemişlerdir. Bu da buradan çıkardıkları derslerden mütevellittir.
Buna karşılık Selçuklu ve Türk beyliklerinin stratejisi düşmanı olabildiğince Anadolu içlerinde oyalamak, ikmal yollarını kesmek ve dar geçitlerde pusu kurmak şeklinde vücuda gelmiş. Nitekim 1101 seferleri esnasında Merzifon civarında yaşanan çatışmalar bu stratejinin ne kadar etkili olduğunu kanıtlar. Haçlılar bazen geniş arazilerde açık savaş arayıp üstün zırhlarında güvenseler de hızlı vurkaç taktikleriyle yıpratıcı saldırılara maruz kaldılar. Diğer yandan Anadolu Selçukluları ve beylikleri de sürekli bir Haçlı akını tehdidi altında olduklarından savunma hatlarını inşa etme ve kaleleri tahkim etme konusunda epey mesafe kat etmişlerdir. Anadolu'daki ticaret yolları ve stratejik şehirler hem iktisadi getiri hem de askeri üstünlük anlamına geldiğinden her iki taraf için de kritik önem taşıyor. Böylelikle 13. yüzyıla yaklaşırken Haçlı-Selçuklu mücadeleleriyle şekillenen bir Anadolu portresi ortaya çıktı. Bu portre sadece savaş hikayeleriyle değil, aynı zamanda kültürel etkileşimlerle de zengindi.
Kültürel etkileşim demişken Taner, Haçlı seferleri sırasında pek çok Avrupalı Anadolu üzerinden geçerken Türklerin adetlerini, yemeklerini ve giyimleri hakkında da gözlem yapmışlardır. Ve bazı Haçlı kroniklerinde Türk kahvesi benzeri içeceklerden veyahut farklı pide türlerinden de söz edildiğine rastlamaktayız. Tabii bunlar kesin tarihi netlik taşımamaktadır ancak etkileşimin varlığı da inkar edilemez niteliktedir. Aynı zamanda Türkler de Haçlılar sayesinde Latince terimler, bazı zanaat teknikleri ve Hristiyan kültürüne dair bazı bilgiler edinmiştir. Dolayısıyla bu dönem gerilimlerin yanı sıra diplomasinin, ticaretin ve hatta karşılıklı kültürel merak duygusunun da filizlendiği bir dönem olduğunu söylememiz mümkün. Özellikle Konya şehri dönem dönem Hristiyan tüccarların bulunduğu ve güvenli ticari ortam sağlandığı şeklinde de bilgilere rastlamaktayız. Haçlı seferleri her ne kadar genelde bir düşmanlık çağrışımı yapsa da tarihte çoğu zaman olduğu gibi savaşın ardından etkileşim ve dönüşüm sürecinin yaşandığı da bir gerçektir. Genel bir değerlendirme yapacak olursak 1071'den 13. yüzyıla uzanan dönemde Anadolu topraklarında meydana gelen Haçlı, Selçuklu ve Türk beylikleri arasındaki mücadeleleri sizlere anlatmaya çalıştık. Burada savaşlardan, diplomatik ilişkilerden, ekonomik ve kültürel alışverişten bahsettik ve bu süreçte kritik öneme sahip liderlerin, dar geçitlerdeki pusuların ve bazen de barışçıl anlaşmaların varlığından bahsederek size bu programı sunmaya çalıştık. Sevgili Taner, sen programımız için son olarak nasıl bir değerlendirme yapacaksın, neler söyleyeceksin?
İlker, bu dönemde çıkarılacak ilk sonuç Anadolu'nun Türk yurdu olarak şekillenmesinde Haçlı seferlerinde dolaylı bir rol oynadı üzerinde. Çünkü Anadolu Selçukluları ve Türk beylikleri dışarıdan gelen saldırılar karşısında askeri, idari ve ekonomik düzenlemeleri hızla uyarlamak zorunda kalmışlar. Bu da yerel devlet yapısının kurumsallaşmasına yol açmıştır. İkinci sonuç, Haçlılar ile Türkler arasında kültürel temasların köklü bazı değişimlere zemin hazırlamış olmasıdır. Her iki tarafta birbirinin teknolojisinden, taktiklerinden ve kısmen de kültürel öğelerinden etkilenmiştir. Üçüncüsü ise Haçlıların geri püskürtülmesi veya Anadolu'dan geçerken yaşadıkları büyük zorluklar İslam dünyasında da belirli bir özgüvenin pekişmesine de katkıda bulunmuştu. Ve dördüncü olarak Doğu Akdeniz'de kurulan Latin devletleri Anadolu'nun iç kesimleri üzerinde mutlak bir kontrol sağlayamamış, böylece Türk varlığının yerleşik hale gelmesi ivme kazanmıştır. Son olarak 13. yüzyıla girilirken Moğol istilasının ortaya çıkışı, Haçlılar ile Türklerin bu coğrafyadaki yerimlerini ikinci plana atmış ama bu iki asırlık mücadele dönemi geride unutulmaz izler bırakmıştır.
Bu unutulmaz izlere bir şey daha söylemek istiyorum. Haçlılar Anadolu'da ne kadar kalabalık ve zırhlı olurlarsa olsunlar, yerel güçlerin stratejisi ve coğrafi koşullar karşısında mutlak bir zaferi neredeyse imkansız olduğunu da anlamışlardır demek istiyorum. Kıymetli dinleyiciler, bu haftalık bize verilen sürenin sonuna geldik. Haftaya Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımızda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
Eser kalın.
Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.